Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun aziz dinleyenlerim. Sohbet muhabbete gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde gönlümüzde mümeyiz, değerli dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada elhamdülillah, şükürler olsun sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlar, insanın sosyal yetkinliklerini, arkadaşlıklarını, network'ünü, sosyal ağını konuşuyoruz sizlerle beraber. Özellikle de kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin onun psikolojisine, moral ve motivasyonuna, başarısına ya da başarısızlığına etkisine değinmiştik geçen haftalarda. Bu haftada arkadaşlık ve sosyal yetkinliklerimizin psikolojimize, moral ve motivasyonumuza ve hayatımıza olan etki ve katkılarını anlatmaya inşallah devam edeceğim. Aziz dostlarım, sosyal yetkinlikler deyince karşımızdaki kişilerle iletişim becerilerimiz, tabii ki o karşıya gitmeden evvel kendi içimizde de, kendi kendimize olan iletişimimizde, içsel iletişimimizde çok önemli. Inner voice dediğimiz o içsel ses bize ne söylüyor? Humble, pısırık, içe kapanık, böyle başarısız, beceriksiz, hiçbir yerde parmak kaldırmayan, ön plana çıkmayan, yapılacak bir şey varsa hemen atılmayan birisi mi ol diyor, kal, görünme, karışma mı diyor. Görünmez ol mu diyor. Ne diyor? O işte inner voice de çok önemli. Bu anlamda kişinin kendi içindeki iletişim becerisi de sosyalleşmesiyle alakalı önemli bir unsur olsa gerek. Karşıdaki kişilerle ilişki kurma becerileri. Bazı insanlar vardır. Hani uçakta, trende, otobüste, hatta böyle toplu taşımada bile, hani kısa mesafedir toplu taşıma, orada bile bir vesileyle bir şey sorar, bir şey yapar. Bazı apartmanlarda çok imrendiğim komşuluk ilişkileri vardır. Böyle geçmiş dönemde şu andaki olduğu gibi elhamdülillah. Şimdiki komşularımdan da çok memnunum. Rabbim hayırlı komşular versin inşallah. Çok çok önemli bir unsur. Rabbim nazarlardan saklasın. Böyle çat kapı sürekli bir şeyler alma bahanesiyle, bir şeyler verme bahanesiyle o ilişkiye geçme, ilişki kurma, bir bağ oluşturma çabasında olan komşular da olmuştu, komşularımız da olmuştu. Ve bu örnekleri gördüğümde de gerçekten hani ruhum şad oldu derler ya, ruhum şad olmuştu. İş birliği ve takım çalışması yine bu sosyal yetkinliklerde, Türklerin mesela imece usulü değil mi? Bu toprakların oluşturduğu çok kadim bir gelenektir yani. İş birliği, bir el atma, bir mahalle kültürü, bir köy kültürü onu gerektirir zaten. Ve bir takım çalışmasıyla birlikte başarma. Kadim geleneğimizde, tarihimizde bu olmasına rağmen nedense hani Alman ekolü olarak kabul ediliyor şu anda. Türklerde nasıl söyleyeyim, marka kişi önemlidir. Lider çok önemlidir. Ama Almanlarda takım olarak başarmak çok önemlidir diye. Türklerde bir takımdaki yıldız oyuncuya yatırım yapılır, o ön plana çıkartılır, o desteklenir. Ama Almanlarda takıma destek verilir. Takım olarak başarması sağlanır gibi bir şey oluşmuş. Bu da çok acı bir unsur tabii. Bizim de yeniden o takımdaşlığa, teammate dediğimiz ekip ruhunu canlandırmaya, takımdaşlık dediğimiz katsayımızı artırmaya ihtiyacımız var. Duygusal zekaya değinmiştik. Çok uzun bir açıklamayla, malumunuz olduğu üzere emotional intelligence denilen empati yeteneği ve kadim kültürümüzde bunun aslında ihsar makamı, sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma, senin için istediğini başkası için de iste ama nefsini ötele, kardeşin öncele olarak bu duygusal zekanın zirvesinde bundan çok çok daha öte bir unsur olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ve en son çatışma yönetimini, hani bu sosyal yetkinliklerde çatışmaları yönetemiyorsanız, çatışmalardan daha çatışma doğmadan uhulet ve suhuletle çıkamıyorsanız, çatışmanın içine düştükten sonra benim sürekli söylediğim gibi düşünce düşünce değil, düşmeden düşünce. 5D düşünce felsefesinde hani bir derde düşünce, bir düşünce geliştirmek, krize girince, evlilikler çıkmaza girince, arkadaşlar aramız açılınca, sınıfta kalınca, ligden düşünce, küme düşünce falan değil, iflas edince değil. Henüz başımıza böyle bir iş gelmeden evvel bir düşünce geliştirmemiz, bizi o derde düşmekten koruyacak bir koruyucu hekimlik gibi, alternatif tıp gibi, tamamlayıcı tıp gibi bir beceri geliştirmemiz çok önemli. Buna değinmiştik. Şimdi arzu ederseniz Rabbimizin izniyle, sizlerin muhabbetiyle, teveccühüyle sosyal uyum ve esneklikten de biraz bahsetmek istiyorum. Sosyal hayatımızda, arkadaşlığımızda çok önemli bir yeri olan bir özellik olarak. Aziz dostlarım, sosyal beceriler adı üstünde bizi daha fazla sosyalleştiren, birbirimizle kaynaştıran, o dostluk ve arkadaşlık bağımızı kuvvetlendiren becerilerdir. Sosyal becerilerin tahmin ediyorum acizane bildiğim kadarıyla zirvesi ümmet olarak bir sosyal bağ kurabilmek. Ümmet olarak bu birbirimizle kaynaşarak dostluk ve arkadaşlık bağımızı kuvvetlendirmek, hatta o kadar kuvvetlendirmek ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanında olduğu şekliyle bir binanın tuğlaları gibi ya da bir bedenin uzuvları gibi birbirimizle bir bağ içinde, bir ağ içinde olmak. Korona döneminde bu beceriler, bu sosyal uyum ve esneklik becerileri, sosyalleşme becerileri, biz her ne kadar da izole olsak, eve kapansak, toplumdan, iş hayatından, hatta akrabalarımızla ilişkilerden kopsak bile, hatırlarsanız korona döneminde zorunlu itikaf demiştim ben. Ama bu zorunlu itikafı gönüllü itikafa çevirerek evlerimizde bir miktarda tefekküre, itikafa, erbayine vesile olsun diye de epey bir bahsetmiştim, hatırlayacaksınız sizlere. Dolayısıyla bu anlamda bir eve kapanıp izole olsak bile bize aslında o yaşadığımız dönem bu becerilerin ne kadar da hayati bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Hani hep Allah eksikliğini hissettirmesin, yokluğunu göstermesin denir ama biz orada yokluğunu hissettik. Arkadaşlığın, sosyalliğin, dışarıda bir cemaatle namaz kılabilmenin, bir umreye hacca gidebilmenin, bir teravihi birlikte kılabilmenin, bir akraba ziyaretine gidebilmenin, şöyle birkaç arkadaşla oturup bir yerde bir çay kahve içmenin ne kadar da önemli bir insani ihtiyaç olduğunu o eve kapanma, İçe kapanma, o izole olma döneminde gördük. Bazen de zıddıyla Rabbim bize ifade eder. Hani Rabbimiz, her zaman söylerim, insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. Orada da Rabbin ne muradı olduğunu anlayabilmeyi Rabbim idrak eylesin inşallah. İş dünyasının sayısız CEO'su, patronu ve kurucusu bu dönemde çalışanlarıyla daha fazla sosyalleşme çabasına girdi. Bu eve kapanma, izole olma dönemini kastetmiyorum. Korona döneminin tamamını kastediyorum. Özellikle o yasaklar kalktıktan sonra koronadan önce iş hayatında, iş arkadaşları ile iş dışında mesai saatlerinden sonra sosyal faaliyetler önerilirken, bununla alakalı izinler verilirken, COVID sonrası bu sosyal ağa patronlar da ister istemez katıldı. Bu da onlarda daha fazla bir sosyal uyum ve esneklik oluşmasını temin etti. Çünkü yaşayarak gördüler. Zaten görmenin, öğrenmenin, bir olayı içselleştirmenin en etkili yöntemi yaşayarak öğrenmedir. Ateşin tadını yanarak öğrendiler. Onlar da ailelerine, hanelerine Rabbim ferahlıklar lütfeylesin ama ateş düşünce halden anlar bir hale geldiler. İş dünyasında insan kaynakları, uzmanları, müdürleri, direktörleri ya da Chief of Human Resources Officer dediğimiz kişiler, board'da olan, yönetimde olan insan kaynakları yöneticileri koronadan evvel bazı arkadaşlarla alakalı düğünde, dernekte, hastalıkta, sağlıkta, izinlerde biraz daha katıyken koronadan sonra onlar da bunu yaşayarak öğrendikleri için Bu sosyal uyum ve esneklik anlamında onlar da bir esneklik kazandılar. Aslında bu sosyal uyum ve esneklik dediğimiz şey aziz dostlarım, farklı ortamlara ve gruplara kolayca uyum sağlama. Şimdi böyle zaman zaman belli bir çocuk grubunu, genç grubunu, öğrenci grubunu izleriz dostlarımızla. Zaman zaman eşimle, Çerkez kızı Sema Hatun'la hani bir yere gittiğimizde uzaktan bazı tahminlerde bulunuruz. Yani bilmiyorum, korona döneminin bir kalıcı hasarı mı bu toplumda? Bilmiyorum, sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Özellikle bunu ailemle beraber çok sık bir şekilde yaşıyorum ve gözlemliyorum. Hani bir yerde bakıyorsunuz, kalabalık bir çocuk grubu var. Kalabalık bir öğrenci grubu var. Kalabalık böyle bir genç grubu var. Uzaktan baktığınızda ne kadar sosyal, ne kadar birbiriyle bir ağ kurmuşlar, bağ kurmuşlar, bir network içerisindeler. Birlikteler gibi görünüyor. Yaklaştıkça, zoom yaptıkça, yanlarına geldikçe görüyorsunuz ki küçük çocuklar erken çocukluk döneminde 5-6 yaşa kadar tek başlarına oynuyorlar. Yan yanalar ama tek başlarına oynuyorlar. Bir konuşma yok, bir iletişim yok. Biraz daha büyük ilk orta dönemi, lise, üniversite dönemi, eğer telefon alındıysa telefonlarıyla, tablet varsa tabletle, yoksa da kendi başlarına vakit geçiriyorlar. Çok az böyle birlikte gerçekten iletişimde olan, eskilerin tabiriyle hemhal olan, birbirinin derununa vakıf olan, gerçekten anlama çabasıyla yürekten dinleyen, birbiriyle can ciğer kuzu sarması olan, tabiri caizse birbirine yürek özeten insan sayısının çok az olduğunu görüyorum. Bu anlamda da yetkililere, özellikle bu konudaki mülki idare amirlerimize, belediye başkanlarımıza, bakanlık görevlilerine, kamuda kim varsa bu anlamda, çocukların erken çocukluk döneminde daha birbiriyle bu sosyal uyumunu sağlayacak, onlara esneklik kazandıracak, iletişimlerini, işbirliğini artıracak bir altyapı sağlamalarıyla alakalı da buradan bir çağrımızı yenilemiş olalım onlara. Dolayısıyla çocuk kendini belli ediyor o ortamda. Konuşmasıyla, bakmasıyla, bir yürümesiyle, bir verdiği cevapla, bir girişkenlik yapmasıyla o karşısındaki ya da yanındaki kişilerle kolayca bir uyum sağlayıp iletişime giriyor mu? Bir vesile oluşturuyor mu? Yoksa içe kapanı bir şekilde ona bir müdahale olana kadar yok ve görünmez mi oluyor? Tabii burada sosyal uyumun içerisinde sosyal normları, kuralları, ilkeleri, değerleri anlama ve bunları uygulama, içselleştirme ya da çok daha önemlisi beklenmedik durumlara hızlı adapte olabilme özelliği de vardır. Biz her ne kadar kendimizi bu sosyal uyumda, esneklikte, nasıl söyleyeyim, ehil bir kişi olarak görsek de asıl böyle o kritik nokta geldiğinde, çok affedersiniz hani tabir burada yerinde oldu mu olmadı mı özürümü istirham ediyorum ama hani o zırnanın zırt dediği yerde asıl taşı gediğine koyabilmek, orada yapılması gereken şeyi yapabilmek, atılması gereken adımı atabilmek herhalde er meydanında o anda belli oluyor. Burada bir önemli özellikle bu beklenmedik durumlarda adapte olabilme ile alakalı, tabii esnekliğinize bağlı bu. Farklı kültürlere karşı hoşgörülü olma ve onlarla iletişime geçebilme de bu COVID döneminde çok fazla içselleştirdiğimiz bir unsur oldu. Yani ondan evvel mesela düşünün lütfen, koronadan evvel komşuluk ilişkilerinizi düşünün ama koronadan sonra aynı apartmandasınız. Sitedeyseniz o siteden zaten dışarı çıkamıyorsunuz. Mecburen çıktığınız zaman hep aynı kişileri görüyorsunuz. Daha evvel haftada bir, ayda bir, belki birkaç ayda bir ancak rastladığınız kişileri her gün gördüğünüzde artık onlarla bir sosyal uyum, o ortama girebilme, o duruma adapte olabilme, bir bağ kurabilme, bir iletişim başlatabilme gibi bir unsur kerhen ve cebren ve zoraki bile olsa başlatılmış oldu o dönemde. Bununla alakalı iş dünyasında Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın çok enteresan çalışmaları oldu. Ben de takip ettiğim için o dönemde COVID-19 pandemisi sırasında. Özellikle hani şu anda da eğer iş dünyasındaysanız, hatta öğrenciyseniz, bu radyomuzu nereden, her nereden dinliyorsanız hepinize selam olsun. Ama kulağınız bu konuda Eminim sizin de deliktir. Sizin de kulağınıza böyle bir haber çalınmıştır. Uzaktan çalışma gibi bir model ortaya çıktı bu dönemde. Zaten kapanmış durumdayız. Evlere zaten böyle bir pandemi var. Zaten böyle bir salgın var. Dolayısıyla kendimizi korumakla alakalı uzaktan çalışma modeli. Dolayısıyla bunun da hani şirket devam edecek. Hani show must be go on derler ya. Show devam etmeli falan. Çalışanların bu sosyal uyumunu sağlamak için bu uzaktan çalışma modeline geçiş yönetilirken bazı stratejiler geliştirildi. Satya Nadella da bunun en başarılı örneklerini yapan CEO'lardan bir tanesi. Nadella çalışanlarla o dönemde düzenli toplantılar yaparak, özellikle Zoom üzerinden her birine ulaşmaya çalışarak onları dinledi. Aziz dostlarım, hani biriyle bir iletişim, bir bağ kuracaksanız, onu kendi network'ünüze, ağınıza dahil edecekseniz bu konuşarak çok fazla olmuyor. Hani konuşarak sizden oraya doğru bir şey gidiyor ama gönül kapısı dışarıdan açılmıyor. İçeriden açılması lazım. Onun için ondan size bir şey gelmesi lazım. Yani onun derdini dinlemeniz lazım. Ona bir destek sağlamanız lazım. Onu, karşıdaki kişiyi anlamanız lazım. İşte Nadella'nın bu dönemde sadece hani daha evvel yapılan iş toplantılarında iş konularıyla alakalı, performansla ilgili, karlılıkla alakalı, satışla ilgili hep böyle rakamsal, finansal şeyler konuşulurken ama o dönemde çalışanların kişisel hayatları, aileleri, çocukları, akrabaları, hiçbir zaman gündeme gelmeyen anne baba ve hısım akrabaları da gündeme getirilmiş oldu. Ve bir anlamda bu ortaya koydukları esnek çalışma modeliyle hem uzaktan çalışma hem de esnek çalışma. Yani ikisini aynı anda yaptığınızda anlamlı oluyor çalışanlar için. Hani iş dünyasında ben de yönetici koçluğu yaptığım şirketlerde bunu biliyorum. Çalışanların nabzını tutan bir kardeşiniz olarak. Hani uzaktan çalışmada çok katı kurallar ortaya koyan şirketler var. Kameralarla işte sürekli gözetleyen, 5 dakika bile bir ihtiyaç molası vermeyen, belli vakitlerde belli tuşlara basmayı, belli yerlere mesaj atmayı, uzaktan imzalamayı falan gibi böyle. Yani uzaktan çalışma esnek bir çalışma modelidir. Mühim olan performanstır. Verdiğiniz görev yapılıyorsa birçok başarılı şirkete bunun üstüne gitmeyerek esnek saatler uyguladılar. Hatta Covid'den sonra şu anda bu modeli, ya aileyle alakalı yapman gereken bir şey varsa, şahsınla alakalı yapman gereken bir şey varsa, sosyal hayatınla alakalı iş ve özel yaşam dengesini kurmak adına bir eksiklik, bir uçurum, bir gap oluşmuşsa, bunu telafi etmekle alakalı bir şey yapman gereken bir şey varsa lütfen bunu yap ama lütfen saat işte 21'e kadar, saat 23'e kadar neyse o günün son şeyi, kasanın alınması, bu projeyi de o vakte kadar bitir. Bu saat olur, gün olur, hafta olur, ay olur, yıl olur. Belli dönemlerde çeyrekler olur. Dönemsel olarak da o performansı sağlamak kaydıyla belli özgürlükleri çalışanlarına verdiler. Tabii bu dönemde Microsoft'a Nadella'nın destekleri sadece böyle bir esnek çalışma modeli üzerinden olmadı. Çalışanların ruhsal, psikolojik, mental sağlıklarıyla alakalı da onların bu mental sağlığını ön planda tutarak çeşitli online kaynaklar, kurslar, destek programları, Zoom toplantıları, online eğitimler gibi birçok şeyle onlara destek olarak stresleriyle başa çıkmalarında iş dünyasında kalıcı örneklerden bir tanesi olarak zihnimize kazındı. Hatta 2020 yılında Microsoft'un yıllık Ignite konferansında yaptığı bir konuşmada Nadella diyor ki şeye, bütün çalışanları karşısında tabii, dünyamız değişiyor, biz de bu değişim ayak uydurmak zorundayız. Uzaktan çalışma sadece bir geçiş değil, bu geleceğimizin nasıl şekilleneceğinin de bir göstergesi. Aslında aziz dostlarım, biraz daha insancıl, humanist, ailevi, sosyal, kişisel hayata vurgu yaparak çalıntı malla borç ödenmeyeceğini, hani hep bana Rabbena böyle nalıncı keseri gibi kendimize yontmamamız gerektiğini, tamamen canları çıkana kadar onları sömürmememiz gerektiği ile alakalı dengede tutmak, ölçüyü bilmek ve bir empati geliştirmekle alakalı da bir unsur. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamak, onlara destek olmak bizim önceliğimizdir demişti. Ve bu süreçte esnekliği ve sosyal uyumu sağlamak hem çalışanlarımızın hem de işimizin başarısı için kritik bir öneme sahip demişti. Buradaki o esneklik ve sosyal uyumu hiç unutmuyorum. Zaten esnek olan kazanıyor. Sonuç olarak bu yaklaşım sayesinde Microsoft çalışanlarının bağlılığını artırıyor. İş dünyası da bugün en önemli unsurlardan bir tanesi. Hani ailede de böyle. Çocuklarımızla olan bağımız, eşlerimizle olan bağımız, arkadaşlarımızla olan bağımız ve elbette ki tabii şirketlerde çalışanların kurumlarıyla olan aidiyet bağı çok önemli. Bu bağ arttığında verimlilik korunarak hatta bazen katlamalı bir şekilde artarak pandeminin zorluklarını başarıyla atlatıyorlar. Bu ve buna benzer şirketler. Nadella'nın da bu anlamdaki tabii ki liderliği, sosyal uyumu, esnekliği bu sosyal bağlılıkta ya da bağda, sosyal ağda, social network dediğimiz, social capital dediğimiz sosyal sermayede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hatta aslında koronadan çok daha önce, hani 2014 yılında ilk Microsoft'un CEO'su olduğunda Satya Nadella'nın şirketin kültüründe ve stratejisinde önemli değişiklik yaparak esnekliği teşvik etmesini de buradan bahsedebilirim. Growth mindset dediği, growth mindset nedir? Gelişim odaklı zihniyet. Bir growth olacak. Mindset zaten bir zihinsel setup anlamında. Gelişim odaklı zihniyet kavramını benimseyerek çalışanların öğrenme yöneliklere açık olmalarını destekledi. Bu da işte onlara belli bir esneklik getirdi. Zor zamanlarda o sosyal uyumlarını destekledi. Hani öncesinde bir 6-7 yıl bu alanda yatırım yaptı ki daha sonra vakti geldiğinde o zor zamanlarda, dar zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda organizasyonun kendi kabuğunu kırmasına ya da kendi kabuğundan çıkmasına vesile oldu. Yine aziz dostlarım, buna benzer COVID döneminde IBM'in çalışanlarını hızlı bir şekilde evden çalışmaya geçirmesine de bahsedebilirim. Yani birçok kurum o dönemde battı. Malumunuz olduğu üzere restoranlardan hatırlayın. Online olarak çalışmayan ama sürekli böyle yüz yüze, face to face dediğimiz bir iletişim tarzında olan olması gereken. Okullar çok büyük, daralmaya, küçülmeye, hatta exit stratejisiyle piyasadan çekilmeye zorlandı. Birçok şirket ve kişi olumsuz etkilendi ama o süreçte Arvind Krishna, IBM'in CEO'su, çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve destek sağlamak amacıyla iş dünyasında da bayağı bir sosyal medyada ve dergilerde bahsedilen adımlar attı. Bir konuşmasında bu krizin iş yapma şeklimizi köklü bir şekilde değiştirmesinden bahsetmişti. Esneklik sadece bir yanıt değil, aynı zamanda geleceğimizin temel taşı cümlesini unutmuyorum. Çalışanlarımızın sağlığını ve esnekliğini ön planda tutarak onlara en iyi çalışma ortamını sunmak için buradayız. Uzaktan çalışma sadece bir geçiş değil, bu iş gücümüzün nasıl daha etkili olabileceği bir örneği demişti. Şimdi hep böyle arada geçiyor. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, esneklik, işte sosyalleşme, işte hocam iş ne olacak, kar ne olacak falan. Ne kadar sıkarsanız verimliliğin o kadar düştüğü bir gerçek. Bugün dünyada aziz dostlarım uygulanan, özellikle Singapur'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Avustralya'da uygulanan, yaklaşık 8 yıldan beri uygulanan 4 gün çalışma, 3 gün tatil gibi bir şey var. Bu yıl bazı şirketler bunu 3 gün çalışma, 4 gün İkisinde uzaktan çalışma, esnek çalışma, ikisinde de tamamen kendisi ayırma gibi 3 artı 4'ü deniyorlar. Bu ne demek? Ben size söyleyeyim. İnsan hayatı acizane KASK dediğim 4 temel yaşam alanında şekilleniyor. Hani akrostişini, kısaltmasını baş harflerinden KASK diye tabir ediyorum ben. Kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayat. Yani çalıntı malla borç ödenmeyeceğine göre, hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi etmeyeceğine, edemeyeceğine göre, insan sosyal bir varlık olup kendini buradan kısıtladığında, mahcup bıraktığında karakteri, kişiliği, kimliği bundan çok etkileneceğine göre, sadece KASK alanında kası bırakarak sondaki K'ya, kurumsal hayata odaklanıldığında işkolik oluyorlar. İşkolik insanların sonunun nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Ahir ömürlerinde çok pişman, çok perişan. Hayatı pas geçtikleri, es geçtikleri, ailelerini, sosyal hayatı, arkadaşlıkları iptal ettiklerini, ihmal ettiklerini yana yakıla anlattıklarından biliyoruz. Dolayısıyla hani burada kelime olarak çok geçiyor ama ya aman hocam işte paraydı, karlılıktı, verimlilikti, büyümeydi falan gibi aklınıza bir şey gelmesin. O esnek çalışma modelinde zaten o başarıyı sağlıyorlar. İnsanları zorla kırbaçlayı olmuyor işte. Ama Gogul'den dediğimiz o gönülden, canı gönülden, içten gelen bir ilham veren liderlikle, hizmetkar bir liderlikle onları ikna ederek kendi kendilerine motivasyonlarını artırmalarına vesile olarak bir şey yaptığında da başarıları kalıcı oluyor. Psikologlar, aziz dostlarım, COVID'in iş dünyasında ilk kez patronların çalışanların halinden anlamaya başladıkları bir etken olduğunu anlatırlar. Yani patronlar kendi aile ve sosyal arkadaş çevresinde yaşadıkları kayıplarla çalışanların da hasta olma hakkına, aileden ya da arkadaşlarına biri entübe olduğunda onu ziyaret etme ya da ona yardımcı olma, onun yanına gitme hakkına sahip olduğunu anladılar ve buna daha fazla saygı göstermeye başladılar diyor psikologlar. Türkiye'de de COVID dönemi iş dünyasını böyle kazanç açısından, karlılık açısından, gelir açısından çok sarsa bile, mesela ben her zaman sitayişle bahsederim. Skoda Türkiye temsilcisi değerli Ahmet Yüce Bey'in çalışanlarına 15 maaş, 17 maaş, 19 maaş, 25 maaş gibi farklı yıllarda, farklı oranlarda ikramiye vermesi hani benim gönlümde çok derin bir iz bırakmıştır. Normalde hep bize ne söylenir? Ya işte zor zamanlarda siz de destek olun. Hatta böyle çok şeyler vardır. Örnekler vardır yani. Zor zamanında şirketinin saçını süpürge eden çalışanlar, ya maaş almasak da olur, yeter ki şirket yaşasın diye fedakarlık yapan çalışanlar, karın tokluğuna, boğaz tokluğuna çalışanlar, 7 ay, 8 ay, 9 ay, 10 ay maaş almadan küçük küçük böyle avanslarla minimum şeylerini, borçlarını alarak hayatlarını idare edenler hep anlatılır. Ama biz biliyoruz ki iş dünyasında sermaye hep kapital dediğimiz birikim girişimci tarafın, patron tarafın, aile şirketi ise aile tarafının lehine hep büyüyor. Çalışanlar gittikçe eziliyor ve onların birikimleri eriyor. Dolayısıyla asıl zor zamanlarda kazancın paylaşılmadığı bir durum bize çok net bir gelecek projeksiyonu veriyor. Hani zor zamandaki davranış asıl insanların diğer insanlar hakkındaki görüşünü keskinleştiriyor da kesinleştiriyor. Bir karara varmasına, onunla ilgili bir karar vermesine vesile oluyor. Zaten hatizatında şu geçen son 4 yılda koronadan sonra yaşadığımız o empati ve sosyal zekayı göstermeye patronlara karşı başlatılan o büyük istifa hareketini bu açıdan doğru okumak lazım. Hala zaman zaman sosyal medyada, dergilerde, gazetelerde, basında bu büyük istifa hareketiyle alakalı özellikle Z kuşağının eskisi gibi artık baby boomerlar gibi savaş döneminde o işi kalıcı bir ihtiyaç olarak görüp ölümüne çalışan, o fedakarlık yapan insanlar gibi olmayacağını bize gösteriyor. Okuduğumuz makaleler, bilimsel araştırmalar, raporlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla çalışanların bakış açısıyla baktığımızda hani bir sosyal zeka empati de gerektiriyor ya, çalışanlar her zaman iş yerlerini adetleri açısından zor günümde bana sahip çıkar mı diye değerlendirirler. Bunu ne olur unutmayın. Başıma bir iş gelirse bana destek olurlar mı? Bana arka çıkarlar mı? Bu sorulara sıcak ve samimi cevaplar ararlar. Kaçamak cevaplar değil. Ya bir bakarız işte, zaten şu anda pek bir şey yok falan, böyle geçiştiren cevapları beğenmezler yani. Zaten benim gördüğüm kadarıyla hani 35-40 yıldan beri iş dünyasının içerisindeyim aziz dostlarım. Büyük bir bağ kuran, aidiyetleri çok yüksek olan, çok böyle hatırşinas, kadirşinas dostlarım var. Çalışanlarına çok iyi muamele ettikleri için 20 yıl, 30 yıl emekliliklerine kadar, emekli olduktan sonra bile beraberliklerini devam ettiren. Onlarda gördüğüm şey, tek şey aslında ortak noktaları, zor gününde çalışanlarının yanında olmuşlar. Bu kadar basit. Bu da bir fedakarlığı gerektiriyor tabii. Yani hep benim lehime sermaye artmasın, bu birikimimi onlarla paylaşayım. Çalışan da bunu gördüğünde, insan da hani maharet iltifata tabidir diye atalarımız boş yere söylememiş. Böyle bir şey istiyor. Öyle bir destek istiyor. Arkadaşlarımız için de bu böyle değil midir can dostlarım? Arkadaşlarımız arasından en fazla fedakarlık yapan, özveride bulunan, tabiri caizse bizim için kendi zor zamanına aldırmadan saçını süpürge eden, Emek sarf eden kişileri arkadaşlıktan dostluk makamına çıkartmaz mıyız biz? Hani normalde vasat olan, ortalama, herkes gibi davranan kişiler arkadaş olarak kalabilir. Okul arkadaşı, iş arkadaşı, bir sosyal cemiyet, camia arkadaşlıkları. Ama onların içerisinden asıl zor zamanınızda bütün yükünüzü sırtlanan varsa, fedakarlık yaparak kârlarından feda edenler, sizin lehinize o kârlarından vazgeçenler varsa asıl onlar yüreğinizde kalıcı bir iz bırakmaz mı? Bu kaçınılmaz bir sonuç yani. Hatta yani sadece sosyal hayatta değil, aile kurarken de farklı adaylar varsa mesela eşler için, kendileri için en fazla fedakarlık yapan adaya doğru bir gönülleri kayar. Bu da kaçınılmaz bir sonuç yani. Aziz dostlar, insan sosyal bir varlık. Dolayısıyla sosyal uyum ve esneklik her zaman bu insana kazandırır. Ben biraz burada sosyal uyum ağırlıklı bir anlatımda bulundum ama esneklik de katı olmamak, işte benim kırmızı çizgilerim var, ben hattımı kalın çekerim falan diyerek böyle arkadaşların önünde kalın çizgiler çizmemek de sosyal bir beceri olarak çok ama çok önemli. Diş malumunuz çok serttir değil mi? Kırılır gider. Ama dil ömrümüzün sonuna kadar o her yöne ağzımızın içinde esnemesi, ileri geri gitmesi, uzaması, daralmasıyla o esnek yapısı sayesinde bizimle yaşar ölümümüze kadar. Uzun süreli ilişkilerin bu anlamda sırrı esnekliktir. Esnek olan kazanır. Haddi zatında katı kalpli olma ve kabalık Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramın bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafından dağılıp gitmelerine yol açabilecek büyük bir insani kusur olarak ifade edilmemiş mi? Yani etrafından dağılır giderler de diyor. Ey Habibim, sen eğer onlara katı kalpli ve kaba olsaydın, öyle davransaydın. Hani Muhammedül Emin'in bile, o alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in bile haşa haşa olmayan kahrını çekmeden devam edip ayrılıp gidermişiz yanından yani. Bizim yanımızda kim kalır? Biz kaba davranırsak, katı kalpli olursak, aşırı böyle maçovari bir davranışta bulunursak yani. İş dünyası zaten aziz dostlarım katı kurallarla yönetiliyor yani. OKR'lar var, KPI'ler var, standartlar var, ilkeler, değerler, vizyon, misyon, strateji. Yani neredeyse size şirket politikalarının dışında bir adım atma şansı bile verilmemiş oluyor yani. Böyle kısıtlanmış, işte kameralarla gözetlenen, belli vakitlerde giriş çıkışlı olan, performansı sürekli ölçülen, ondan sonra böyle. Ama arkadaşlık bu anlamda bizim bir ferahlama, darlandığımız iş hayatından böyle bir rahata kavuşma, huzura kavuşma alanı ya da kapısı. Öyle değil mi? Modern dünyada insan hayatının kalitesinin 18-24 arasında, saat 18-24 arasında ne yaptıysa o belirler diye bir kabul vardır. İlk bakışta hani siz öyle şey olur mu, ne demek öyle şey mi olur canım falan diyebilirsiniz. İnsan zihninde hani hocam asıl mesai saatleri içinde yaptıkları asıl hayat kalitesine belirler diye fikir oluşturabilirsiniz. Ama unutmayın ki az evvel söylediğim kask alanında, yani kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal hayatın sadece sondaki K'ya bakıp kurumsal olanı mesai saatlerinde tüketiyoruz. Yani 4-3'lük bir yaşam alanımız 18'den sonraki serbest vaktimizde oluşuyor. Mesai saatinde de kurumsal çalışıyoruz. Ve de ömrümüzün en böyle moral, motivasyonu, biyoritmi yüksek vaktinde eşimizden, annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan daha fazla gördüğümüz o kurumsal hayattaki arkadaşlarımızla o vaktimizi sarf ediyoruz. Esnek bir stratejiyle sosyal hayat, kişisel hayat, aile hayatını dengeleyerek kaliteli, nitelikli vakit geçirmek, birlikte vakit geçirdiğimiz kişilere karşı daha esnek olmak, onları sıkmamak, kaba ve katı olmamak az evvel anlattığım gibi bizi onların gönüllerine taşır. Ne olur o zaman? Böyle olmadığını düşünelim. Hani kabayız, katıyız, esnek değiliz. Sosyal böyle bir iletişim tarzında yumuşacık davranmıyoruz. Tatlı dilli güler yüzlü değiliz. Ne olur? Yani iş yerinde başarılı olsak bile yani bir beraber gidip yemeğe yiyecek bir masada beraber oturup bir çay kahve içecek bir arkadaş bulabilir miyiz yani? Ailede nazımızı kahrımızı çekecek biri kalır mı akrabalar ve ailemiz arasında? Dolayısıyla bizim onlarla güzel vakit geçirdiğimiz kişiler bizi onların gönlüne taşır. Öbür türlü zahiren başarılı olsak da, bir katma değer üretmiş olsak da, bunun paylaşımında ya da kazancın birlikte yenmesi ya da tüketilmesinde bir sürü sıkıntılar doğacaktır doğal bir şekilde. Yönetici koçluğu yaptığım bir holdingde Hiç unutmuyorum, yıllar evvel yönetim kurulu başkanı bir ağabeyim ağlamaklı bir ses tonuyla, "Müdür hocam," demişti, "benim bu yaşıma kadar iş dışında bir bardak çayını içmek için menfaatim olmaksızın herhangi bir arkadaşımın yanına gitmiştim. Yok hocam," demişti yani. Bunu derken de inanın gözlerinden birkaç damla yaşın süzüldüğüne şahit olmuştum yani. Yüreğim cız etti böyle yani. Yaşça da benden çok çok üst yaşlarda olan bir ağabeyim yani. Hani hiç menfaati varsa, tahsilat varsa, satış varsa, işle alakalı bir toplantı varsa gitmiş üşenmeden, ama ya dostum, kardeşim, arkadaşım, ahbabım, yarenim, artık ne diyorsanız, "özledim seni, bir sesini duyayım dedim böyle, bir bardak çayını içeyim dedim" diye hiçbir arkadaşın yanına gitmemiş yani. İnsan sosyal bir varlık. Bu nasıl bir sosyallik? İnsanız biz yani. Bir kere Kur'an'ı ifadeyle "litaarafu" ifadesi tanış olmayı, tanışmayı, kaynaşmayı gerektirmiyor mu aziz dostlarım? Yunus ne güzel söylemiş. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevinelim, dünya kimseye kalmaz. Bir insan gelmezse gelip gitmeler olmadan nasıl tanış olacak? Birbirini ziyaret etmezse, kaynaşmazsa, böyle bir birliktelik yaşamazsa nasıl tanışacak insanlar? Musallada tabut peşe gelince İmam Efendi'nin çağrısıyla nasıl bilirdiniz? Herkes yani, herkesi tenzih ederim. Yani doğru söyleyenler de vardır da büyük çoğunluk yalan söylüyoruz yani. İyi bilirdik. Neyini biliyoruz aziz dostlarım ya? Derdini biliyor muyuz? Üzüntüsünü biliyor muyuz? Tasasını biliyor muyuz? Kaygısını biliyor muyuz? Korkusunu, fobisini, borcunu biliyor muyuz? Kaç gece uykusuz yaşadığını, işsiz kaldığını, eve çocuklarıyla alakalı bir şey götüremediğini biliyor muyuz yani? Hani nerede Allah Resulü'nün sevgisi, ona olan saygımız? İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu anlamda sosyal uyum ve esnekliğimiz karşımızdaki kişilerin gönlünde kalıcı iz bırakmamızın da bir sebebi oluyor. Can dostlarım, aziz dostlarım, böylece bir programın daha sonuna geldik elhamdülillah. Sizlere iletişim becerilerini, ilişki kurma becerilerini, işbirliği ve takım çalışmasını, duygusal zekayı, çatışma yönetimini ve son olarak da sosyal uyum ve esneklik becerilerini anlatmış oldum. İnşallah gelecek hafta çok önemli bir sosyal yetkinlik olarak kendi arkadaş çevremizde, sosyal hayatımızda liderlik etme, ön plana çıkma, yükü sırtlanma, bir çığır açma ve dostlarımızı, arkadaşlarımızı, sosyal ağımızı etkileme becerilerinden inşallah bahsedeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.